Ayrım 43, Yarınlar Bizim. Larry Collins, sayfa 374. Yarım kilometre kadar bir uzaklıkta Tampa Point Bulvarı 7701 numaralı 3 katlı sarı boyalı bir binada da Usso.com bulunuyordu. Bu komutanlığın bünyesinde basında ve televizyonlarda adı çok geçen Yeşil Bereliler, ayı balıkları ile Delta gücü vardı. Bu sabah Usso.com'un komutanı Orgeneral Clint Marker dikkatini daha çok Delta gücüne veriyordu. Zira başkan İran'daki silahları çekip almak için özel operasyon seçeneğine karar verirse işi yapacak olan Delta gücüydü. Kendisi de eski bir Delta gücü mensubu olan Marker görevin başına bizzat seçtiği Albay Charlie Crowley'i getirmişti. Crowley 45 yaşlarında Delta gücü subayları için Sylvester Stallone'nin yarattığı imajın tam aksi sakin, biraz içine kapanık bir insandı. Hollywood film yapımcılarının Delta gücü savaşçıları için çizdiği imaj zaten gerçeklere uygun düşmeyen bir şeydi. Delta operasyonlarıyla sık sık işbirliği yapan birinin söylediği gibi sağında ve solunda birer Delta mensubuyla yürüyor olabilirsin ama onların Delta gücünden olduğunu anlamazsın bile. Bu güç her zaman en iyilerin en iyisini seçmekten gurur duyar. Kendilerine müracaat eden insanlar arasından hemen hemen 20'de biri başarılı olur. Haftalar süren öldürücü eğitim, stres ve çok zor koşullar altındaki psikolojik güçlerini ölçebilmek için hazırlanmış denemelerden sonra kabul edilirler. Subaylar ve erler için aynı seçim usulü uygulanır. Delta gücüne alındıktan sonra subayların da erlerin de aynı yüksek standartları devam ettirmeleri beklenir. Delta kademelerinde aslında hiçbir West Point mezunu subay yoktur. Delta subaylarının akademi mezunlarının pek başa çıkamayacağı formal komuta yapısının dışındaki bir operasyonun ihtiyaçlarına uyabilen yaratılışta olmaları gerekir. Subay olsun er olsun, Delta'daki herkes aynı yemekhanede aynı yemeği yer ve aralarındaki ilişkiler bir kamyonun yüklenmesi gerekiyorsa herkes birlikte yapar bu işi felsefesine dayalıdır. Bu felsefe çoğu zaman diğer subaylar tarafından kabul görmez ve Delta gücü ile onun üstündeki kuruluşlar arasındaki gerginliğin temelinde de bu anlayış ayrılığı yatar. Bu güç Jimmy Carter'ın başkanlığı sırasında Almanların elit GSG-9 vurucu gücünün Mogadishu havaalanındaki uçağa baskın yapıp hiçbir kayıp vermeden bütün yolcuları kurtarmaları üzerine kurulmuştur. Carter Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski'ye bizim de böyle bir gücümüz var mı diye sormuştu. Brzezinski tabii var diye başkanı atlatmıştı. Aslında Amerika'nın bu tip bir gücü yoktu. Albay Charlie Beckwith Brzezinski'nin gözlemi altında böyle bir gücün hazırlığına girişti. Delta gücünde çalışmış herkes birliklerinin Tahran'daki Amerikan elçiliği binasında bulunan insanların kurtarılması için girişilen ve büyük bir fiyaskoyla sonuçlanan harekat sebebiyle halkın gözünde itibarlarını yitirmiş olmaktan büyük üzüntü duyuyordu. Aslında Tahran operasyonu derleme personelle yapılmış bir görevdi. Delta gücü toplama personelle oluşturulmuş bir birlikti ve bu birliğe hiçbir deneme tatbikat yaptırılmadan işe başlama emri verilmiş olması halkı ilgilendirmezdi tabii. O günden sonra Delta'nın faaliyeti basına aksettirilmedi. Ancak bu birlik Beyrut'ta Afganistan'da Pablo Escobar ve Cali patronlarının temizlenmesi ve gözaltına alınmalarında perde arkasında kilit vazifesi görmüştü. Son zamanlarda da batılı müttefiklerin liderleri istediği takdirde Sırp savaş suçlularından Radovan Karadžić için yakalanması planları hazırlamakla meşguldü. 1979'dan evvelki başarılarına rağmen kötü sonuçlanan bir operasyonun damgası devam ediyordu. General Marker'ın yeni operasyonu Crowley'e teslim ederken söyledikleri hala bu acıyı aksettiriyordu. Charlie dedi, bunca yıldır beklediğimiz fırsat nihayet ayağımıza geldi. Crowley belgeleri tetkike başladı. Arkasındaki duvarda askerlerin çok sevdiği posterlerden biri vardı. Bütün Delta operasyonlarında uyulması gereken aşamalar sıralanmıştı. Gözünü hedefe kilitle. Provasını yap. İçeri sız. İşini bitir. Dışarı çık. Crowley haklısın Clint diye cevap verdi. Bu işi tertemiz çıkarırsak alnımızdaki lekeyi temizlemiş oluruz. Fazla zaman kaybetmemeli. Planı hazırlayıp 2 hafta içinde düğmeye basmalı. Biraz aceleye gelecek ama yapabiliriz. Bak Charlie, bu iş senin komutanda, operasyon senaryona karışmak istemiyorum. Ama 2 noktayı işaret etmeden geçemiyorum. Birincisi, operasyon gece karanlığında başlayıp bitmedi. Anlaştık. İkincisi, her zamanki gibi sınırlı zamanımız olduğunu aklından çıkarma. General ayağa kalkıp arkadaşının sırtını sıvazladı. Sana güveniyoruz dedi. Başkanı ikna et. Colin Powell ve Doc Greener'in varlığını unuttur ona. Profesör? Profesör yorgun gözlerini Harit Operasyonu'nun teknik müdürü olan Doktor Pervis Hanlari'ye kaldırdı. Şafak'ta sabah namazı için kalktığından beri dinlenme fırsatı bulamamıştı. Bir şey mi var kardeşim? Uzaktan kumanda suretiyle ateşleme düzenimizi test etmeye hazırız. Seyretmek istersiniz diye düşündüm. Tabii isterim, yol gösterin lütfen. İki adam yeniden laboratuvarın alt katına indi. Hanlari'nin mühendisleri bir sıranın üstüne denenecek devrenin bir modelini yerleştirmişti. Hanlari çakmağa benzer bir şey aldı eline. Bizim gönüllü bombacının sadece şu düğmeye basması yetecek diye izah etti. Bu çok özel bir frekanstan yollanan bir radyo sinyali harekete geçirecek ve aynı frekansa göre ayarlanmış olan bombayı patlatacaktır. Profesör hangi frekanstan diye sordu. 1.2 GHz. Atmosfer radyo sinyalleriyle doymuş vaziyette. Bunun için her türlü radyo, TV ve cep telefonlarının dalgalarından uzak çok değişik bir frekans seçtik. Bombamız yanlışlıkla başka sinyallerin etkisiyle patlamasın diye düşündük. İyi etmişsiniz diye destekledi profesör ama bombamızı veya vereceğimiz karara göre bombalarımızı çalıntı bir arabayla taşımayı düşündüğümüze göre ateşleyiciyi doğrudan doğruya arabanın marşına bağlasan olmaz mı? Tecrübesiz birisi için zorluk çıkarır diye vazgeçtik. Araba giderken stop ederse, yanlış bir hareket yaparsa işi tehlikeye atabilir. Bu düğmeye basarak göndereceği sinyal hiçbir problem çıkarmayacaktır. Profesör başını eğdi, Hanlari'nin söylediklerini kabul ettiğini gösteriyordu. Hanlari bir oyun kağıdı kutusundan biraz daha büyükçe siyah plastik bir kutuyu işaret etti. Radyo sinyallerini alınca kritronları ateşleyecek olan bataryamız da bu dedi. Bu kutunun üstünden sulu şeyleri içmek için kullanılan kamışlara benzer bir tüp çıkarıyordu. Batarya radyo sinyallerini bu antenle alacak. Sonra Hüseyin diye yardımcısına seslendi. Ateşleme aletini ona attı. Yukarı çık, dışarı avluda bekle. Ben sana biplediğim zaman bu düğmeye bas. Hüseyin dışarı çıkarken profesör söyler misin bana diye sordu. Bizim gönüllüler bozuk yollarda giderken arabanın sarsıntısı ateşleme devresini bozabilir mi? Hanlari katiyen böyle bir şey olmaz diye ona teminat verdi. Çok sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olacak. Bu şekliyle araba ne kadar bozuk yollarda sallanırsa sallansın sisteme hiçbir etkisi olmaz. Bip sesi duyuldu. Hanlari tamam dedi, ateşlemeye hazır. Bu sefer Hanlari yardımcısına bir bip işareti yolladı. Dışarı avludaki Hüseyin'in ateşleme düğmesine basmasıyla birlikte mavi bir elektrik kıvılcımı çıktı bataryadan. Mükemmel dedi Hanlari. Biraz evvel gördüğünüz kıvılcım kritronların kuyruklarından birini ateşleyecek. Yarın montaja başlayabiliriz. Profesörün yüzünde bir tebessüm belirdi. Gel sevgili dostum dedi. Uzun bir gün geçirdik. Dışarı çıkıp biraz temiz hava alalım. İki adam hiç konuşmadan tesisin önündeki düzlüğe çıktılar. Bir müddet sonra Hanlari profesör dedi. Halit operasyonunun bir şeyi beni rahatsız ediyor. Nedir o? İsrailliler. Onların nükleer kuvveti Tel Aviv'de patlatacağımız bombadan etkilenmeyecek hiç. Bize karşı mukabeleye kalkışmazlar mı? Akıl almayacak bir yola başvururlarsa ya. Yüreğini ferah tut kardeşim, tabii mukabele edecekler, hem de büyük bir şiddetle. Hanlari şaşkın şaşkın profesörün yüzüne bakıyordu. Kendi ölüm fermanlarını yazmış olmuyorlar mıydı? İntikamlarını Bağdat'tan alacaklar, Irak'ı yok edecekler. Ne? İsrailliler dünyanın en iyi istihbarat teşkilatına sahip olmakla övünür. Adı Departman 8200'dür. Golan tepelerinde Miron dağında bir dinleme merkezleri vardır. Buradan Orta Doğu'daki bütün telefon görüşmelerini, kısa dalga istasyonları, cep telefonlarını dinleyip kaydederler. Bizim bombanın Tel Aviv'de patlatılmasından evvel ellerine bir mesaj geçecek. Irak'ın istihbarat örgütü muhaberata ait olup İsrailler tarafından çözülmüş şifreli bir mesaj. Bu mesajı okudukları zaman Tel Aviv'deki nükleer patlamanın sorumlusunun Saddam Hüseyin olduğunda hiçbir tereddütleri kalmayacak. Profesör elini dertli arkadaşının omzuna attı. Senin bomba dedi, bir düşmanımızı değil ikisini birlikte yok edecek. Jim Duffy Beyaz Saray'daki konferans masasının etrafındaki yüzlere bakarken Washington'daki bir sürü adamın bu önemli kriz karşısında nasıl sessiz kaldığını düşünüyordu. Kimse gülümsemiyor, kimse yanındakiyle fısıldaşmıyordu. Hepsi öylece oturmuş başkanın gelmesini bekliyordu. Başkanın askeri bir harekat taahhüdü altına girmekten kaçındığını biliyordu. Kendisi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başkanlığa seçilen ilk asker kökenli olmayan kişiydi. Somali sokaklarında sürüklenen Amerikan askerlerinin manzarası karşısında hastalanmış, fiziken rahatsız olmuştu. Kendinden evvelki başkan tarafından görevlendirilmiş olmalarına rağmen bu çocuklar onun askerleriydi. Amerikan askerlerini Bosna'ya göndermeden evvel aylarca düşünmüş, NATO müttefikleri de orada olacağı için razı olmuştu. Şimdi Birleşmiş Milletler'in onayı olmadan dost ülkelerin bilgisinin dışında Amerikan askerlerini kendisinin karar verdiği bir operasyonda ölmeye gönderecekti. Bu çok büyük bir sorumluluk diye düşündü Duffy. İnsan ne diye başkan olur? İş başa düştüğü zaman başkan gibi hareket etmek gerekir. Gizli servis elemanları kapıyı açtı, başkan içeri girdi. Her zaman yaptığı gibi masanın etrafını dolaşarak herkesi selamlayıp hatırını sormadı. Dosdoğru yerine gidip oturdu. Genelkurmay Başkanı General Taylor'ın gözlerinin içine baktı. Her zamanki güleç yüzünde en hafif bir tebessüm izi yoktu. Her haliyle son derece ciddiydi. Başkanlık iradesinin denenmeye girdiği güç zamanların izi vardı her halinde. General diye emretti, başlayalım. Taylor yerinden kalktı. Sizin için bir briefing hazırladık efendim dedi. Önce G2'den Merkezi İstihbarat Dairesi Başkanı size konvansiyonel ve özel seçimlerin hepsi için geçerli bilgileri sunacak. Ayrıca İranlıların harekatımıza karşı havadan nasıl karşı koyabileceklerini, bizim bunları bertaraf edebilmek için gerekli olan hava şemsiyesini açıklayacak. Daha sonra 82. Hava İndirme Birliği Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Jack Bloom, konvansiyonel güç seçenekleri ve son olarak Albay Charlie Crowley de Delta gücünün özel harekat opsiyonları hakkında bilgi verecek. Duffy generalin masanın başına doğru yürüyüp panonun üstüne iki büyütülmüş fotoğraf yerleştirişine dikkatle izliyordu. Fotoğraflardan biri İranlıların gizli nükleer tesisinin girişini, diğeri o civarın haritasını gösteriyordu. Sayın Başkan diye söze başladı. Önce İran hava gücü hakkında bilgi vermek istiyorum. Bizim hedefimiz olan Basra Körfezi üzerindeki Bender Abbas rafinerisine yakın olan Kirman ve Zahedan bölgesinde kısa bir uçuş mesafesinde 4 üsleri vardır. Savaş uçaklarının sayısı toplam 135 adettir. Harekatımız için bunları önemli bir tehdit olarak görmüyoruz. Uçakların çoğu 20 yıllık ve Amerikan yapısıdır. Modern elektronik donanımdan, radar ve antiradar teknolojisinden mahrumdur. Ayrıca aradan geçen 20 yıl içinde yedek parça stoku da zayıflamıştır. Pilotları iyidir, ancak parasızlık sebebiyle eğitimleri ve tecrübeleri noksan kalmıştır. Ayrıca İran'da hatırlayacağınız üzere Saddam Hüseyin'in Körfez Savaşı sırasında gönderdiği Sovyet yapısı uçakları da bulunmaktadır. Harekatımızın ilk kademesinde bu 4 hava üssünü vurarak onları hareketsiz hale sokmayı teklif ediyorum. Ama yine de cesur adamlar olduklarından birkaç pilotun uçmaya cesaret edeceği de ihtimal dahilindedir. General haritada Umman denizi üzerinde maviye boyanmış bir yeri işaret etti. Hava koruma noktasının Washington ve Nimitz uçak gemileriyle burada kurulması faydalı olacaktır. Bu suretle hem harekata katılabilecek hem de koruma görevi verecek 120 savaş uçağı emrimizde olacaktır. Ayrıca Türkiye'deki İncirlik üssünden iki AVAX uçağını çabuk davranıp havalanmak cesaretini gösteren uçaklarını takip için görevlendireceğiz. Bu uçaklar İranlıların yerlerini bildirip derhal zararsız hale getirilmelerini sağlayacaktır. Yani düşürülecekler mi demek istiyorsun? Aynen efendim. Bu operasyonda bizim asıl hedefimiz bizim uçak gemilerini Japonların 2. Dünya Savaşı'ndaki kamikaze uçuşlarına benzer bir tehlikeye atmak istemiyoruz. Yerdeki harekatla ilgili olarak işleri bitene kadar herhangi bir hava tehlikesine maruz kalmayacaklarını garanti edebilirim. Buraya kadar bir soru var mı? Devam edin. Peki efendim, şimdi yerdeki askeri harekata geliyorum. Tahminimize göre askeri barak olarak kullanılan yerde 75 ile 100 kadar paslı aran ve yol üzerindeki bekçi kulübesinde 2 tane 105 milimetrelik geri tepmesiz top ve 3 adet uçak savar silahı var. En yakın düzenli askeri birlik 560 kilometre uzaklıkta Bender Abbas'tadır. Başkan, bizim harekat sahamıza askeri birlik taşıyabilecek helikopter imkanları var mı diye sordu. Duffy kendi kendine ömründe üniforma giymemiş ama sorulacak şeyi çok iyi biliyor diye düşündü. Yok efendim, Şah zamanında bizden 50 adet Bell 214 tipi nakli helikopteri almışlardı. 20 yıldır hiçbir yedek parça vermedik kendilerine. Dolayısıyla en az yarısının uçamayacak durumda olduğunu tahmin ediyoruz. Ayrıca 1992-1993 yıllarında askeri nakliye uçağı olarak kullanılmak üzere tadil edilmiş bir Boeing 707 filosu hazırlamışlardı. Ancak böyle bir harekatta bu uçaklar sadece tabut taşımak için kullanılabilir. Yerdeki askeri güçlerini takviye edebilmek için arazi yapısı dolayısıyla en az 48 saate ihtiyaçları vardır. General elindeki kağıtları karıştırdı. Duffy'ye her şeyi çok kolaymış gibi göstermeye çalışıyormuş gibi geldi. ''Bizi endişelendiren'' diye devam etti, ''karşı koyma güçlerini normal düzenin dışında bir yolla desteklemeye kalkışacak olmalarıdır. Zobal'deki mollaların hepsi çığlık çığlığa en büyük şeytanın hücumuna karşı koymak için gönüllü olarak sokağa dökülecektir.'' Devrim muhafızlarının İran'da her yerde saklı AK-47 tipi el bombaları vardır. Bunları ortaya çıkarıp 15-16 yaşındaki gönüllü çocukların ellerine vereceklerdir. Bunların çoğu bizim birlikler tarafından bertaraf edilecektir. Ama kurtulanlar Zabol'daki uçak pisti için büyük bir tehlike olacaktır. Halbuki General Blum'un biraz sonra açıklayacağı konvansiyonel güç opsiyonunu seçecek olursanız, birliklerin geri getirilebilmesi için bu pisti tam kontrolümüzde tutmamız, iyi korumamız gerekir. Başka bir general yerinden kalkıp yürüdü, pantolonunun paçaları ayna gibi pırıl pırıl parlayan botlarının içine sokulmuştu. ''Sayın Başkanım'' diye söze başladı, 3-4 metre uzaklıktaki bardakları kıracak bir tonla konuşuyordu. ''Bizim teklif ettiğimiz operasyon 3 kademeli olacaktır. Birincisi 82. Hava İndirme Birliği'nde takviye edilmiş bir taburu hedefin üstüne indirmekle gerçekleştirilecek.'' ''Başkan, kaç kişilik bir kuvvet olacak bu?'' ''500 civarında efendim. 6 çeşitli silahları olan grup, bir de tank savar grubu.'' ''82. Birlik ağır teçhizatın indirilmesinde başkalarından daha mahirdir. 105 milimetrelik bir howitzerleri indirip tesisin kapısını açabilmek için her türlü engeli yok edebiliriz. Ayrıca askerler işlerini görürlerken güvenlik içinde olmaları için bir miktar tank savar silahı indirebiliriz. İkincisi, birinci kademe ile koordineli olarak yapılacak. Keskin nişancılardan oluşan 4 birlik Zabol hava pistine indirilecek ve bunların görevi pistin etrafının güvenliğini sağlamak olacak. Daha sonra silahlı, zırhlı araçları getiren bir C-17 piste inecek. Üçüncü kademede bu zırhlı araçlar nişancıların koruması altında hedefe gidecek, 3 nükleer silahı alıp varsa yaralı ve ölenlerle birlikte Zabol pistine dönecek, bundan sonra da tahliye harekatı başlayacak. Başkan Blum'a teçhizatın hepsini ve araçları geri getirmeyi başarabilecek misiniz diye sordu. tam olmayabilir. Personelin tahliyesi gayet tabii birinci amaçtır. Araçların onları getiren uçağa yüklenmesi fazla zaman alabilir. Bu sebeple bunlardan fedakarlık yapabiliriz. Başkan, bu demektir ki operasyondan sonra İranlıların ellerinde televizyonlarda bütün dünyaya gösterecek bir sürü delil bırakmış olacağız diye kaygısını dile getirdi. Savunma Bakanı söze girdi. Genelkurmay Başkanı ile birlikte bu briefingi daha evvel dinlemiş oldukları belli oluyordu. Bu harekat tabiatı icabı arkada bir imza bırakacaktır. Bizim adamlar oraya bir şeyleri yok etmeye gidiyor. Harekatın büyük ölçüde siyasi ağırlığı da olacaktır. Bütün dünyaya İran gibi ülkelerin kitle imha silahlarıyla oynamasının sonuçlarını gösterecektir. Başkan, uçaklarınız nereden hareket edecek diye sordu. Bu şıkkı tercih etmenizi tavsiye ederken en büyük dayanak noktamız da bu diye müdahale etti 82. Hava İndirme Birliği'nin komutanı. Havada ikmal suretiyle Amerika'nın Avrupa'daki üslerinden birinden hareket etmesi olasılıktır. Başka bir deyişle deniz aşırı operasyonları sevmeyen dost ülkelere baskı yapmak zorunluluğumuz da olmaz. Sayın Başkanım, konvansiyonel kuvvet harekatını seçecek olursanız operasyonun başarısızlığa uğraması ihtimalinin sıfıra indirileceğini belirtmek istiyorum. Başkan, pekala dedi. Şimdi de özel harekat taraftarlarını dinleyelim. 43. ayrımın sonu. Sayfa 382.